Ayrım 22. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 288. O yaptı, ötekiler yıktı. 15 yılda Türkiye'yi kendi kendine yetebilen bağımsız ve çağdaş bir ülke haline getiren Kemalist ekonomi modeli, maalesef 1946'da başlayan, 1950'de hızlanan ABD kredileriyle kalkınma döneminde yok edilmiştir. Önce fabrikaların sosyal yönü, sonra fabrikaların kendileri yıkılmıştır. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde Özal döneminde başlayan özelleştirme furyasına "Babalar gibi satarım" sloganıyla yeni bir boyut kazandırmıştır. AKP'li Kemal un akıtan "Ne banka bırakacağız ne fabrika, limanda bırakmayacağız, hepsini satacağız" diyerek özelleştirme politikalarını kamuoyuna açıklamıştır. Bu politika gereği Cumhuriyet'in dişinden tırnağından arttırarak kurduğu bütün sanayi kuruluşları özelleştirilip satılmaya başlanmıştır. Sadece fabrikalar değil, o fabrikaların çoğunu kuran Sümerbank ve Anadolu'nun en ücra köşesinde bile şubesi bulunan ve tüm kamu çalışanlarına yılda bir kez tepeden tırnağa giyecek yardımı yapan Sümerbank mağazaları da yok edilmiştir. Cumhuriyet uzun yıllar boyunca memurlara giyim yardımı yapmıştır. Kışa yaklaşıldığında memurlara kışlık elbiselerini almaları için ikişer maaş tutarında avans verilmiştir. BCA 030.10/124.883.1/17.1.1924'ten nakleden Baytal, adı geçen eser sayfa 223. O günlerde AKP'li Kemal Unakıtan Sümerbank hakkında şöyle demiştir. "Sümerbank tarihten siliniyor. Elinde bir şey kalmadığı için ismini de kaldırıyoruz." Aynı Kemal Unakıtan şeker fabrikaları için "kar edeni de zarar edeni de satacağız." Tekel için "babalar gibi satarız." Tüpraş için "parayı veren düdüğü çalar." Tüpraş'ı "Ruslara satar mısın?" diyorlar. "Satarım arkadaş." demiştir. Gerçekten de dediğini yapmıştır. AKP, Cumhuriyet'in bütün fabrikalarını ve sanayi kuruluşlarını haraç mezat satmıştır. Atatürk'ün yaptığı fabrikaların sonrakilerce nasıl yok edildiğini anlamak için Atatürk döneminde işletmeye açılan bazı fabrikaların bugünkü durumlarına şöyle bir göz atalım. 1. Kayseri Uçak Fabrikası. 1939 yılında İkmal ve Bakım Onarım Merkezi olarak kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmiş, 1950'lerde ABD isteği doğrultusunda kapatılmıştır. 2. Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikaları. Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2009 yılı özelleştirme portföyünde yer almaktadır. Satışa çıkarılmıştır. 3. Bünyan Dokuma Fabrikası. Sümer Holding AŞ kapsamında tamamı özelleştirilmiştir. 4. Ankara Çimento Fabrikası. 8.9.1989 tarihinde %99,30'u özelleştirilmiştir. 5. Sümerbank. 17.10.1995 tarihinde tamamı özelleştirilmiş, sonra da yok edilmiştir. 6. Eskişehir Şeker Fabrikası. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2009 yılı özelleştirme portföyünde yer almaktadır. Satışa çıkarılmıştır. 7. Turhal Şeker Fabrikası. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye bağlı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2009 yılı özelleştirme portföyü kapsamına alınmıştır. Satışa çıkarılmıştır. 8. Kayseri Bez Fabrikası. Sümer Holding AŞ kapsamındaki varlıklarından bir kısım makine ve teçhizat 1998 yılında Tekel'e bedelsiz olarak devredilmiş, 1999 yılında kapatma kararı alınmış ve 2002 yılında işletme ve taşınmazları Maliye Bakanlığı'na satılmıştır. 9. Etibank. 2.3.1998 tarihinde tamamı özelleştirilmiş, sonra da yok edilmiştir. 10. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası. 2002 yılında kapatılmıştır. 11. İzmit 1. Kağıt ve Karton Fabrikası. SEKA kapsamında tüm varlıkları ile beraber İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmiştir. 12. Ereğli Bez Fabrikası. Sümer Holding AŞ kapsamında 31.10.1997 tarihinde tamamı özelleştirilmiştir. 13. Nazilli Basma Fabrikası. 14.11.2000 tarihinde Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu kararı ile kapatılarak taşınmazları Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilmiştir. 14. Gemlik Suni İpek Fabrikası. Sümer Holding AŞ kapsamında 16.3.1998 tarihinde varlıkları bedelsiz olarak Tekel'e devredilmiştir. 15. Bursa Merinos Fabrikası. Varlıkları 1998, 2004 ve 2005 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmiştir. Yani yok edilmiştir. 16. Divriği Maden İşletmesi. 7-4-2004 tarihinde tamamı Erdemir'e satılmış. Erdemir ise 9-10 Nisan 1990 tarihinde satılmıştır. 17. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 33-1995 tarihinde tamamı satılarak özelleştirilmiştir. 18. Tekirdağ Şarap Fabrikası Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kapsamında tamamı özelleştirilmiştir. 19. Malatya Sigara Fabrikası Fabrika British American Tobacco'ya satıldıktan sonra 24.06.2008 tarihinde kapısına kilit vurulmuştur. Bu bilgiler Özelleştirme İdaresi'nin http://www.oib.gov.tr adlı resmi sitesinden alınmıştır. Erişim tarihi 14 Temmuz 2012. Kemalist kalkınma modeli ve bu modelin en önemli eserleri olan devlet fabrikaları küreselleşme canavarına yenik düşmüştür. Bu ülkede Atatürk'ün ölümünden sonra kimlerin küreselleşme canavarını besleyip büyüttüğü ve Atatürk'ün genç cumhuriyetinin dev eserlerini bu canavara teslim ettiği herkesçe çok iyi bilinmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi Osmanlı Devleti'nden yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne üretimsizlik, dışa bağımlı az sayıdaki sanayi kuruluşu ile bolca dış borç miras kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, İktisat Bakanı Celal Bayar ve Başbakan İsmet İnönü, milli burjuvazi yokluğunda ülkeyi hızla kalkındırmak için ekonomide devletçilik ilkesini hayata geçirmişlerdir. Nitekim o yıllarda kurulan şeker, dokuma, çimento, demir çelik, kömür gibi fabrika ve işletmeler hep devlet tarafından gerçekleştirilmiş girişimlerdir. İşte Atatürk döneminde kurulan fabrika ve işletmelerden neredeyse tamamı 1985 yılından itibaren başlatılan özelleştirmeler sonucunda yerli ve yabancı özel sektörün eline geçmiş, içi boşaltılan bir kısım kuruluşlar da çeşitli kamu kurumlarına devredilmiştir. Özelleştirme uygulamaları sonucunda Atatürk döneminde kurulan işletmelerin yanı sıra sonraki yıllarda yine devlet tarafından kurulan diğer işletmeler de yerli ve yabancı özel sektör kuruluşlarının eline geçmiştir. Üstelik Cumhuriyet'in birer gurur abidesi olan bu dev eserler içeride eşe dosta yandaşa, dışarıda ise amacı belirsiz yabancı yatırımcılara yok pahasına satılmıştır. Atatürk dönemi ile sonrakilerin uygulamaları arasındaki temel fark, Atatürk döneminde devlet yabancı sermayenin elindeki varlıkları millileştirip bunlara yenilerini de ilave etmişken, sonrakiler devletin elinde ne varsa satmış ve yerlerine hiçbir şey koymamıştır. 1985-2009 döneminde Sümerbank, Sümer Holding, Petkim, Petrol Ofisi, Tüpraş, Tekel, Türk Telekom, Turban, Etibank, Eti Alüminyum, Bakır, Gümüş, Elektrometalurji, Krom, Çimento Sanayileri, Erdemir, Kardemir, İsdemir, TEDAŞ, THY, Havaş, USAŞ, TÜMOSAN, Deniz Nakliyatı, Türk Gemi Sanayi, TDI, EBK, SEK, GİMA, Yensan, SEKA gibi 246 kuruluştaki kamu hisseleri özelleştirme kapsamına alınarak 199 kuruluşta hisse senedi varlık satış devri işlemi yapılmış ve 188'inde hiçbir kamu payı kalmamıştır. Muhteşem kaynak, Atatürk döneminde büyüme ve beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik girişimler ve günümüz için kısa bir değerlendirme, Gazi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi, http://www.muhteşemkaynak.com/59pdf Erişim tarihi 15 Temmuz 2012 sayfa 9. Atatürk döneminde devlet tarafından yapılan yatırımlar ve fabrikalar sonucunda 1924-1938 döneminde o yokluk, yoksulluk ve 1929 yılındaki büyük buhran koşullarında ekonomi ortalama %7,9 düzeyinde büyürken 1980-2007 döneminde varlık koşullarında ekonomi ortalama %4,1 oranında büyümüştür. Atatürk döneminde büyüme, işsizlik, dış ticaret dengesizliği, bütçe açığı gibi sorunların hiçbiri yokken, bugünkü Türkiye'nin temel ekonomik sorunları bunlardır. Adı geçen makale sayfa 10. Atatürk döneminde buğday ve pamuk ihraç eden Türkiye, bugün buğday, pamuk, mısır hatta inek ithal eder duruma gelmiştir. 2010 rakamlarına göre Türkiye sadece pamuğa yılda 1 milyar dolar ödemektedir. Türkiye'de 1980'de 16 milyon büyükbaş, 50 milyon küçükbaş hayvan varken bugün sadece 10 milyon 500 bin büyükbaş, 23 milyon küçükbaş hayvan vardır. Cumhuriyet Gazetesi 21 Eylül 2010. Yakın tarihi, onu ve ondan sonrakileri doğru anlamak için her şeyden önce o nasıl yaptı, ötekiler nasıl yıktı sorusuna yanıt vermek gerekir. Başbakan, tahsil edilen özelleştirme geliri milyar dolar. 1985-2006 arasında özelleştirmeden elde edilen gelirlerin başbakanlara göre dağılımı. 1. Recep Tayyip Erdoğan 13,8 milyar dolar. 2. Bülent Ecevit 6 milyar dolar. 3. Mesut Yılmaz 2,7 milyar dolar. 4. Turgut Özal 1 milyar dolar. 5. Tansu Çiller 1,3 milyar dolar. Süleyman Demirel 0,6 milyar dolar. 7. Necmettin Erbakan 0,4 milyar dolar. 8. Abdullah Gül 0,1 milyar dolar. Toplam 26,8 milyar dolar. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in fabrikalarını ve sanayi kuruluşlarını satarak elde ettikleri paralarla birkaç viyadük, birkaç köprü, birkaç üst geçit yapanlar, bir taraftan bizim dönemimiz ekonomide Cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemidir. Biz yol yaptık, alt geçit yaptık, üst geçit yaptık, viyadük yaptık diye övünürken, diğer taraftan Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i kuranları bunların dikili bir ağacı bile yok diye eleştirmektedirler. Ne diyebilirim ki? Pes. Atatürk'ün fabrikalarını özelleştirip satıp yok edenler, o fabrikalardaki on binlerce işçinin de işsiz kalmasına neden olmuşlardır. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın İSMMMO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından yararlanarak hazırladığı özelleştirme anayasası raporu, bu kapitalist düzenin temsilcisi hükümetlerin 24 yıllık özelleştirme saldırısının özetini sunarken ilginç bir ayrıntıya da yer vermiştir. Rapora göre özelleştirmeler sonucu hükümetin kasasına giren gelir yine burjuvazinin kasasına değişik biçimler adı altında kredi gibi, ihracatı teşvik primleri gibi akarken aynı nedenle işsizlik de artmaya başlamıştır. 1986 ile 2006 yılları arasında geliştirilen devlete ait şirket ve kurumların özelleştirilmesi sonucu buralarda çalışan işçilerin sayısı da önemli ölçüde azalmıştır. Söz konusu yıllar arasında özelleştirilen ve aralarında Tüpraş, Petrol Ofisi, Erdemir, Kardemir, İşdemir gibi devlerin de bulunduğu 45 şirket statüsündeki işletmede özelleştirme öncesi 50 bini aşan personel sayısı 38 bine gerilemiştir. Yine söz konusu dönemde özelleştirilen 25 kurumdaki toplam personel sayısı ise 15 binden 5 bine inmiştir. Diğer bir ifadeyle söz konusu kurumlarda istihdam edilen 22 bin kişi işsiz kalmıştır. İşçiye ve yöre halkına her türlü sosyal ve kültürel olanağı sağlayan, işçinin okuma yazmasından spor yapmasına, barınacağı yerden sağlığına kadar her sorunuyla ilgilenen Atatürk'ün sosyal fabrikalarını yıkanlar, yerine hiçbir şey yapmadıkları gibi on binlerce işçinin işsiz, ekmeksiz kalmasına yol açmışlardır. Oysa ki Atatürk döneminde 1932'de 55 bine yükselen işçi sayısı 1933'te 70 bine yükselmiştir. Taş kömürü ocaklarındaki işçi sayısı neredeyse 9 kat artarak 1300'den 9000'e yükselmiştir. Yeni sanayi dallarının da oluşmasıyla genç cumhuriyetin toplam işçi sayısı 135.000'e ulaşmıştır. August R. von Kral, Kemal Atatürk'ün ülkesi, Modern Türkiye'nin gelişimi, çeviren S. Eriş Ülger, İstanbul 2010 sayfa 199. Atatürk'ü ve onun kurduğu cumhuriyeti halk düşmanı, tepeden inmeci, baskıcı, diktatör diye adlandırılan sözüm ona demokrat, milletin adamı ve liberal hükümetler, Atatürk'ün tam bağımsız, halkçı ve demokratik düzenini 50-60 yılda yerle bir etmişlerdir. Ama sorsanız en büyük halkçı onlardır. Proje 3. Demirağ Demiryolu Projesi. Selanik'te tatil göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Mustafa Kemal bir trenle Manastır'a gidecekti. O gün Selanik tren istasyonunda ayrılık rüzgarları esiyordu. Mustafa Kemal Selanik tren istasyonunda annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule ve üvey babası Ragıp Bey ile birlikte gelmişti. Anne Zübeyde Hanım oğluna sarılıp ağladı. Anne oğluna onu çok sevdiğini, kendisini merak içinde bırakmamasını, sık sık mektup yazmasını ve tatillerde mutlaka Selanik'e gelmesini söyledi. Arka arkaya çalan düdük sesleri, istasyona yayılan kesif bir duman, gittikçe hızlanan vagonlar ve sallanan eller. Zübeyde Hanım, kızı Makbule'ye sarılmış, gözleri hafif nemli. Üvey baba Ragıp Bey, düşünceli. Derken tren gözden kayboluyor. Birkaç dakika sonra uzayıp giden soğuk çelik tren rayları artık boş. Geride kalanlar üzgün. İnsanlar, özlem kokan gözyaşlarını istasyonda bırakıp oradan ayrılıyorlar. İstasyon eski yalnızlığına geri dönüyor. Mustafa trende kitap okuyor. Tren dağları tepeleri geride bırakarak Manastır'a doğru yol alıyor, kara bir duman soluyarak. Sinan Meydan, Sarı Paşam, Mustafa Kemal, İttihatçılar ve 2. Abdülhamit, 4. basım İstanbul 2010, sayfa 84-85. Sarı Paşam, Mustafa Kemal, İttihatçılar ve 2. Abdülhamit adlı tarihi romanımda genç Atatürk'ün Selanik'ten Manastır'a gidişini böyle tasvir etmiştim. Atatürk, Manastır Askeri İdadesi'nde yatılı okumak için 1896 yılında Selanik'ten bir trenle Manastır'a gitmiştir. Bu onun ilk tren yolculuklarından biridir. Genç Atatürk daha sonra Manastır-Selanik, Selanik-İstanbul arasında da tren yolculukları yapacaktır. Üsküp-Selanik hat müfettişi Atatürk. Osmanlı Devleti'nin demiryoluyla ilk tanışan kentlerinden biri olan Selanik, daha 1871'de demiryoluyla Üsküp'e bağlanmış, sonra da 1888'de Belgrad demiryoluyla birleşmiş. 1890'da Selanik Manastır ve 1896'da Selanik İstanbul hatları işletmeye açılmıştır. Böylece liman şehri Selanik hem Güneydoğu Avrupa'nın en önemli ticaret merkezi hem de Osmanlı Devleti'nin başta gelen ihracat ve ithalat merkezi durumuna gelmiştir. Semavi Eyice, Atatürk'ün doğduğu yıllarda Selanik, doğumunun 100. yılında Atatürk'e armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul 1981 sayfa 467. 19. yüzyılda demiryolu ve trenle tanışan Selanik çok geçmeden tramvayla da tanışmıştır. Selanik'in düz kesiminde 1863'te atlı olarak işletilen tramvay, 1907'de elektrikliğe çevrilmiştir. Kentin batısındaki ve dışındaki tren istasyonundan başlayan bir tramvay hattı, Kalemeriye semtinin içinden geçerek kordon boyunca doğuya uzanmış, ikinci bir hatsa istasyondan başlayıp Vardar Caddesi üzerinden geçerek Kalemeriye kapısından dışarı çıkıp Hamidiye Bulvarı'ndan kıyıya doğru aşağı inerek kordondaki hatla birleşmiştir. Adı geçen makale sayfa 489. Selanik'te doğup büyüyen Atatürk, demiryolunu, treni ve tramvayı çok erken yaşlarda tanımış, raylı sistemin yararlarını görmüş, ulaşımın hızlanmasının ve kolaylaşmasının insan hayatını her yönden olumlu etkilediğine tanık olmuştur. 22 Haziran 1908'de Atatürk'e 3. Ordu Karargahı'nın Selanik Şubesi'ndeki görevinin yanı sıra Üsküp-Selanik arasında Doğu Demiryolu Müfettişliği görevi verilmiştir. Utkan Kocatürk, doğumundan ölümüne kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1999 sayfa 7. Osmanlı Devleti'ndeki bütün demiryolları gibi Atatürk'ün müfettişliğini yaptığı Üsküp-Selanik demiryolu da yabancılar tarafından yapılıp işletilmektedir. Bu duruma tepki duyan Atatürk, mevcut demiryollarının birleştirilerek bütün ülkenin demir ağlarla örülmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra düşünceden uygulamaya geçireceği demir ağ projesini ilk olarak Üsküp-Selanik arasında demiryolu müfettişliği yaptığı o günlerde düşünmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki en büyük sorunlarından biri yolsuzluktur. Ne şoseler, ne karayolları, ne de demiryolları yeterli düzeydedir. Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda yolsuzluk en çok da orduyu olumsuz etkilemiştir. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşan Münim Mustafa, anılarında yolsuzluktan şöyle yakınmıştır. Yazlık çamaşırlarını henüz sırtından çıkartmaya vakit bulamayan kutup soğuklarını andıran bu kar o kadar tesir etmişti ki hepsi feryat ediyordu. Başlıca sebep şuydu: şosesizlik, yolsuzluk, susuzluk, vasıtasızlık. Yürüdüğümüz, geçtiğimiz yerler tarlaların üstünde köylerin arabasıyla geçerken iz bıraktığı topraklardı. O anda memleketin yollarını ihmal edenlere ne kadar lanetler ediyorduk. Ne yazık ki işkenceyi çeken yine zavallı bizler, milletti. Münim Mustafa, Cepheden Cepheye Çanakkale ve Kanal Seferi Hatıraları, hazırlayan Metin Martı, 3. basım İstanbul 2002 sayfa 132. Bazen birkaç arkadaş bir araya geldiğimiz vakit uzun uzun görüşürdük. İçinde bulunduğumuz harplerden, vasıtasızlıktan, şosesizlikten, milletin çektiklerinden bahis açıldığı vakit evvelce Balkan Harbi'nde bulunmuş bizden yaşlı ve tecrübeli olan zabit arkadaşlarımız evet derlerdi. Bir millet çektiği ızdırabı unutmazsa ilerler. Biz Balkan Harbi'nde de şosesizlikten, vasıtasızlıktan, nihayetsiz müşkülata, sonsuz zorluklara uğramıştık. Bunlar aynen vardı. Fakat görüyoruz ki o hadise bize bir ibret dersi vermemiş. Daha İstanbul'un yakınında aynı vaziyeti görüyoruz. Siz gençsiniz, sivilsiniz, ileride memleket için çalışacaksınız. Gördüklerinizi, çektiklerinizi yazarak çocuklarınıza okutmalısınız. Ta ki bütün bir nesil mazisini unutmasın. O hallerden bir netice çıkarsın. Hakikaten yollarda çektiğimiz zahmetler, tahammül edilemez müşkülat, dayanılmaz zorluklar bize ne kadar acı geliyordu. Adı geçen eser sayfa 133. Atatürk, yolsuzluğun, özellikle de demiryolu yokluğunun ne demek olduğunu, nelere mal olduğunu cepheden cepheye koşan bir Osmanlı subayı olarak çok yakından görmüştür. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Ankara'nın doğusunda demiryolu olmadığı için orduyu doğu cephesine soğuk kış koşullarına yürüterek götürmek zorunda kaldığını, zor şartlarda çok uzun bir yürüyüş sonunda yorgun düşen ordunun Sarıkamış bozgununu yaşadığını, Yine demir yolu olmadığı için Güney Cephesi'ne sevk edilecek ordunun da Toroslardan sonra yürütülerek yorgun düşürüldüğünü hiç unutmamıştır. Atatürk Osmanlı Devleti topraklarında demir yolu yapan batılı şirketlerin tamamen kendi ülkelerinin emperyalist çıkarlarını düşünerek bu demir yollarını inşa ettiklerini anlamıştır. Berlin-Bağdat demir yolunu yapanların, Paris-İstanbul arasında Doğu Ekspresi'ni işletenlerin, Ankara'nın doğusuna demir yolu yapmayanların, Anadolu'da özellikle Ege bölgesini demir yoluyla donatanların birbirine bağlı işlevsel ve uzun hatlar yerine birbirinden bağlantısız kesik kesik kısa hatlar yapanların sadece kendi emperyalist çıkarlarını düşünerek hareket eden batılılar olduğunu anladığında kafasında demir ağ, demir yolu projesi şekillenmeye başlamıştır. O, yabancıların emperyalist çıkarlarına değil, Türk ulusunun yüksek çıkarlarına hizmet eden, tamamen Türklerin kontrolünde, yerli sermaye ve yerli emekle inşa edilmiş ulusal bir demir ağ projesi düşünmüştür. Atatürk, bütün yurdu demir ağlarla örmek olarak özetlediği demir ağ demir yolu projesine çok büyük bir önem vermiş ve bu projenin Cumhuriyet'in ilanından sonra düşünceden uygulamaya geçirmiştir. Demir ağ demir yolu projesi, Cumhuriyet'in başarıyla ulaşmış en büyük projelerinden biridir. Demir yolu ve sömürgecilik, emperyalist demir ağlar. Sanayi devriminin en önemli keşiflerinden biri lokomotiftir. Lokomotifin keşfinden sonra 1830'lardan itibaren Avrupa'da ve ABD'de demir yolu yatırımlarına büyük önem verilmiştir. Almanya'da ilk demir yolu 1835'te Nürnberg ve Fürth arasında, Fransa'da ilk demir yolu 1832'de Saint-Étienne ve Lyon arasında yapılmıştır. Belçika'da ise ilk demir yolu 1835'te Brüksel'le Malines arasında uygulanmıştır. ABD'de ilk demir yolu 1830'da Baltimore'le Ohio şehirleri arasında hizmete girmiştir. Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, İstanbul 1993, sayfa 17. Emperyalizmin top, tüfek, ekonomi, eğitim, tarih, arkeoloji ve propaganda gibi silahlarının yanında genelde gözden kaçan çok güçlü bir silahı daha vardır. Demir yolları. Emperyalizm, 19 ve 20. yüzyıllarda sömürmek istediği ülkeyi demir ağlarla sımsıkı bir şekilde sarıp sarmalamıştır. Emperyalizmin tamamen kendi kapitalist çıkarları doğrultusunda planlayarak yapıp işlettiği demir yolları, sömürülen ülkenin kanını emen demir damarlar gibidir. Emperyalizm, sömürdüğü ülkelerin ham maddelerini ve ürünlerini çok çabuk bir şekilde fabrikalara ve pazarlara nakledebilmek için sömürü sisteminin bir parçası olarak demir yollarından yararlanmıştır. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında emperyalist demir ağ sisteminin en iyi işlediği ülkeler emperyalizmin kıskacındaki Hindistan ve Osmanlı'dır. Hindistan, 19. yüzyıldan itibaren İngiliz sanayi burjuvazisinin kapitalist çıkarları doğrultusunda demir yollarıyla donatılmıştır. Hindistan demir yolları emperyalizmin bir aracı olarak bizzat sömürgeciler tarafından inşa edilmiştir. Hafize K. Osmanlı'da demir yolculuk faaliyetlerine bir bakış, TC Balıkesir Üniversitesi FEF Karesi Tarih Kulübü Bülteni Balıkesir 2007'ye 1 sayfa 42. Bu sayede Hindistan İngiliz sermayesine açık pazar haline gelmiştir. İngilizler 1853 yılında ancak 20 mil uzunlukta olan Hindistan demir yollarını 1867 yılında 3936 mile, 1900 yılında da 24760 mile ulaştırmışlardır. 1867 yılına gelindiğinde Hindistan'da demir yolu yapıp işleten İngiliz şirketlerinin toplam yatırımları 75 milyon sterline ulaşmıştır. 20. yüzyıl başında İngiltere'nin Hindistan'daki toplam demir yolu yatırımı 220 milyon sterline ulaşmıştır. 1913 yılına kadar yapılan 34600 mil uzunluğundaki demir yolunun 17600 mili geniş hat, 14400 mili standart hat, geriye kalan 2600 mili ise dar hat olarak yapılmıştır. Bir taraftan İngiliz sömürge hükümetinin diğer taraftan özel şirketlerin yaptığı demir yollarının %5 kar getirmeleri İngiltere hükümetince garanti edilmiştir. Demir yolu şirketleri yıllık ortalama %5 kar edemedikçe açıklarını İngiltere hükümeti kapatmıştır. Hindistan'daki İngiliz sömürge hükümetinin çabaları ve İngiliz hükümetinin desteklediği özel şirketler tarafından Hindistan'da yapılıp işletilen bu demir yolları hem Hindistan'daki politik ve askeri denetimi kolaylaştırmış hem de Hindistan'ın zengin ham maddelerinin İngiltere'deki fabrikalara ulaştırılmasını sağlamış hem de İngiliz sanayi mallarının Hindistan'daki en uzak pazarlara girmesini kolaylaştırmıştır. Tamamen İngiltere'nin emperyalist çıkarları dikkate alınarak İngilizlerce inşa edilen Hindistan demir yolları hem ham madde üretimini arttırmış, hem de belirli bölgelerde belirli ürünlerin yetiştirilmesinde etkili olmuştur. Böylece Pencap buğday, Bengal jüt, Assam çay, Madras kök bitkiler konusunda uzmanlaşmıştır. Demir yollarının yerli sanayinin gelişimine de katkı sağlamaya başladığını gören İngilizler, bu gelişimi engellemek için çok karmaşık bir tarife sistemiyle uygulamaya başlamışlardır. Limanlar ile üretim ve yerleşme merkezleri arasında taşınan mallardan daha az taşıma ücreti alınırken, ülkenin kendi ürünlerini merkezler arasında taşıyan demir yollarında ise çok yüksek taşıma ücretleri alınmıştır. Limanları ham madde kaynaklarına bağlayan ana demir yolları standart genişlikte olmasına karşılık, iç ulaşımı sağlayan ikincil yollar çeşitli genişliklerde yapılmıştır. Bu demir yollarının kesiştiği noktalarda bir trenden diğer trene aktarma yapmak çok pahalıya mal olmuştur. Sonuçta ihracat ve ithalat malları hiç aktarma yapmadan limanlara ve yerleşim merkezlerine ulaşırken, iç tüketim için bir kentten diğer kente buğday veya pamuk taşımak büyük harcamalar gerektirmiş ve büyük zaman kaybına neden olmuştur. Öyle ki çok zengin kömür yataklarına sahip Raniganj'dan komşu eyaletlere kömür götürmek İngiltere'den kömür ithal etmekten çok daha pahalıya mal olmuştur. ABD'li bir gözlemcinin ifadesiyle, demir yolları Hindistan'ın doğal kaynaklarını dünya pazarına açtı ve İngiltere'nin Hindistan için mal üreten bir ülke olmasını sağladı. Ama Hindistan'ın da kendisi için mal üreten bir ülke olmasını önledi. Gerekli altyapı ve üst yapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra İngiltere Hindistan'a giderek artan miktarlarda sermaye ihraç etmiştir. 1898-1913 yılları arasında İngiltere Hindistan'da tahminen 2 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Aslında bütün bir 19. yüzyıl boyunca İngiltere, ki bu yüzyıl İngiliz sömürge çağıdır, en çok sermaye ihraç eden ülkedir. Bu sermaye ihracı önceleri borç verme biçiminde, sonraları ise demir yollarına ve madenlere yapılan yatırımlar biçiminde gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere yabancı ülke demir yollarına 1,5 milyar sterlin, madenlere 273 milyon sterlin, ticari şirketlere 150 milyon sterlin yatırım yapmıştır. İngiltere'nin 19. yüzyılda Hindistan boyutunda olmasa da sömürdüğü ülkelerden biri de Osmanlı Devleti'dir. Nitekim 1. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'daki toplam İngiliz yatırımları 24 milyon sterlin olarak tahmin edilmektedir. Bu 24 milyonun 10 milyonu Osmanlı borçlarının ödenmeyen bölümü, 5 milyonu demir yolları yatırımı, kalanı ise bankacılık, madencilik, tarım ve sanayi yatırımıdır. Demir yolu ve emperyalizm ilişkisinin ayrıntıları için bakınız Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi, Bilim Yayınları, Ankara 1982. Özetle, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında demir yolu ile emperyalizm arasında doğrudan bir ilişki vardır. Emperyalizm, bir taraftan topuyla tüfeğiyle ele geçirdiği ülkelerde tamamen kendi çıkarlarına hizmet edecek nitelikte demir yolları yaparken, diğer taraftan borçlandırıp kendisine bağımlı yaptığı ülkeleri daha rahat sömürebilmek için o ülkelerde yine tamamen kendi çıkarlarına hizmet edecek nitelikte demir yolları yapmıştır. Sanayileşmesini tamamlayamamış, dış borçlarla ve yabancı yatırımlarla bağımlı hale gelmiş ülkeler, kendi demir yollarını kendileri yapamadıkları için emperyalizmin açgözlü şirketlerine çok özel ve çok geniş ayrıcalıklarla demir yolu yaptırmışlardır. Bu ülkelerden biri de Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı demir yolu tarihi bir anlamda emperyalizmin Türkiye'ye girişinin de tarihidir. 22. ayrımın sonu, sayfa 306.